Coğrafya, üniversiteye hazırlık, konu anlatımlı soru bankası, sayfa 298, 8. kaset, 2. yüz, okuyan Aysel Köksal. Sellenme sonucu yamaçlar çok kısa sürede yarılır. Özellikle volkanik tüflerin ana malzemeyi oluşturduğu yarı kurak bölgelerde yağışlarla sel yarıntılarından oluşmuş karma karışık ve üzerine dolaşılması bile güç olan bazı şekiller meydana gelebilmektedir. İşte bu şekillere kırgı bayır denilmektedir. Bu tür arazilerde bazen peri bacası olarak adlandırılan yer şekilleri de oluşur. Ancak peri bacalarının oluşması bir takım şartların bir araya gelmesiyle mümkündür. Bir arazide peri bacalarının oluşabilmesi için farklı dirençteki elemanlar, volkanik tüfler, miller, volkan çakılları, bazaltik taşlar ve benzerleri aynı araziyi oluşturmalıdır. En önemli neden budur. Bitki örtüsü cılız olmalıdır. Arazinin su geçirmeye yeteneği zayıf olmalıdır. Yağışlar daha çok sağanak şeklinde düşmelidir. Arazi meyilli olmalıdır. Kırgı bayır ve peri bacası gibi şekiller genellikle akarsu vadilerinin yamaçları üzerinde oluştukları için akarsu aşındırma şekillerine dahil edilmişlerdir. Rüzgar erozyonu, korrazyon. Toprakların gevşek dokulu olduğu, bitkilerden yoksun, kurak ve yarı kurak bölgelerde oluşur. Ülkemizin başta Konya bölümü olmak üzere iç, doğu ve güneydoğu Anadolu gibi iç bölgelerinde etkilidir. Rüzgar erozyonunu önlemek için rüzgarları kesici, rüzgar kıran çitler yapılmalı ve tarım alanlarının çevresi ağaçlarla çevrilmelidir. Toprak süratli gelişen ağaçlarla kaplanmalıdır. Toprak kesekli, iri taneli bir durumda tutulmalıdır. Aşırı ve erken otlatma engellenmelidir. Rüzgarların en hızlı estiği mevsimlerde toprak yüzeyi boş bırakılmamalı, otsu bitkiler ekilerek örtü oluşturulmalıdır. Örnek: aşağıdakilerden hangisi rüzgar erozyonundan korunma yollarından biri değildir? A. Toprağa otsu bitkiler ekilmesi. B. Rüzgar yönüne dik ağaçlandırma yapılması. C. Tarlaların nadasa bırakılmaması. D. Tarlaların eğim yönünde sürülmesi. E. Meralarda aşırı otlatmanın engellenmesi. Çözüm: tarlaların eğim yönünde sürülmesi erozyonu artırıcı etki yapar. Doğru seçenek D. Toprak erozyonunu önleme yolları. A. Mevcut ormanlar korunmalıdır. Bunun için orman yangınları önlenmeli, usulsüz ağaç kesimi engellenmeli, ormana zarar veren hayvanlar, kıl keçileri gibi ormanlara sokulmamalı, ormanlar aleyhine tarlalar genişletilmemelidir. B. Çıplak bölgeler ağaçlandırılmalıdır. C. Fazla eğimli alanlarda tarım faaliyetlerine izin verilmemelidir. D. Çok eğimli yamaçlar teraslanarak suların akış hızı yavaşlatılmalıdır. E. Az eğimli tarlalarda tarlalar eş yükselti eğrilerine paralel, yani eğime dik olarak sürülmelidir. F. Mevcut meralar korunmalı, aşırı ve erken otlatma yapılmamalıdır. G. Toprakların, ormanların ve meraların korunabilmesi için halk eğitilerek çevre bilinci oluşturulmalıdır. Toprak kayması ve heyelan. Uzun süreli yağışlar ve kar erimeleri esnasında suya doygun hale gelen toprağın eğim yönünde yer değiştirmesine toprak kayması, topraklarla birlikte altta bulunan kaya bloklarının da tabakaların yer değiştirmesine heyelan, yani göçme denir. Toprak kayması ve heyelanı oluşturan şartlar: eğim. Toprak kayması ve heyelanda bloklar yer çekiminin etkisiyle eğim yönünde yer değiştirir. Bu nedenle kuvvetli eğim, heyelana ve toprak kaymasına uygun bir zemin oluşturmaktadır. Su. Suya doygun topraklarda bağlantılar zayıflar. Ayrıca suyun etkisiyle topraktaki kil maddesi kaygan hale gelir. Bu nedenle yağışın bol olduğu dağlık bölgelerde, özellikle Doğu Karadeniz'de heyelan ve toprak kayması gibi olaylar daha sık görülür. Toprak yapısı. İnce taneli geçirimsiz topraklar, killi, toprak kayması ve heyelanı artırır. Tabaka duruşu. Arazi yapısını oluşturan tabakaların eğime uygun şekilde durmaları halinde heyelan olayı meydana gelir. Depremler. Deprem sonucu oluşan titreşimler enkazın yer değiştirmesini sağlayabilir. Yer çekimi. Bütün bunların yanında yer çekimi temel prensip olarak eğim istikametinde kaymaya neden olur. Beşeri etkenler. Doğal dengenin bozulması, heyelan ve toprak kaymasının bir diğer nedenidir. Doğal bitki örtüsünün değiştirilmesi ya da yol yapımı esnasında tabakaların altının oyulması, heyelan ve toprak kaymasına yol açmaktadır. Heyelan ve toprak kayması en çok Doğu Karadeniz bölümünde kar erimeleri etkisiyle toprağın suya doygun hale geldiği ilkbahar aylarında görülmektedir. Toprak kayması ve heyelan önleme yolları. 1. Toprağa sızan su miktarını azaltmak için drenaj kanalları açılmalıdır. 2. Arazi yüzeyi kök sistemi ile gelişmiş bitkilerle kaplanmalıdır. Toprak kaymasını önler, heyelanı önleyemez. 3. Doğal dengenin korunmasına özen gösterilmelidir. 4. Yol yapımı esnasında tabaka duruşlarına dikkat edilmeli ve heyelan bölgelerinde yol kenarlarına istinat duvarları yapılmalıdır. Ülkemizde heyelan ve toprak kayması gibi olayların son yıllardaki artışı daha çok doğal dengenin bozulmasından kaynaklanmaktadır. Akarsular. Akarsu terimi, dere, çay, su, nehir ve ırmak gibi isimler verilen ve doğal bir yatağa bağlı olarak akan küçük, büyük, bütün su kütlelerinin kapsamını alır. Akış devamlı veya kesintili olabilir. Buna göre daimi akarsular, mevsimlik akarsular, geçici akarsular olmak üzere 3 tip akarsu vardır. Daimi akarsular nemli bölgeleri, mevsimlik akarsular yılın kurak ve yağışlı olmak üzere farklı iki mevsime ayırdığı bölgeleri ifade eder. Yağışların çok nadir ve zaman bakımından düzenli olmadığı bölgelerde geçici akarsular oluşur. Belirli bir iklim bölgesinden beslenen akarsulara yerli akarsular denir, Amazon Nehri gibi. Buna karşılık bulunduğu bölgenin iklim şartlarına bağlı olmayan, beslendiği iklim bölgesinin dışına çıkan akarsulara ise yabancı akarsular denir. Bol yağışlı ekvatoral bölgeden doğup çöl bölgelerini geçtikten sonra Akdeniz'e dökülen Nil Nehri yabancı akarsulara örnektir. Karma rejimli akarsu. Akarsuların beslenme kaynakları. 1. Yağışlar esnasında düşen yağmurlar. 2. Kaynak sularının akarsulara karışımı. 3. Kar ve buzul erimeleriyle oluşan suların karışımı. 4. Göllerdeki fazla suların akarsulara karışımı. Akarsuların kayıpları. 1. Akarsu yüzeyinde oluşan buharlaşma. 2. Sızma ve yeraltı sularını besleme. 3. Taşkınlar sırasında çevredeki çukur ortamlarda birikmeler. 4. Akarsu kenarında bitkilerin su ihtiyaçlarının karşılanması. 5. İnsanlar tarafından çeşitli amaçlarla kullanılması. Akarsular üzerinde barajların yapımı ile sulama suyu elde etmek, içme ve kullanma suyu sağlamak, hidroelektrik enerji elde etmek, tarlaların ve yerleşmelerin taşkınlardan korunmasını sağlamak amaçlanır. Akarsu havzası. Akarsuların kollarıyla birlikte sularını topladığı, beslendiği alana akarsu havzası denir. Akarsu havzasının büyüklüğünü belirleyen temel etken yer şekilleridir. Arazinin dağlık olduğu alanlarda akarsu havzaları genellikle küçüktür. Akarsu havzaları açık havza, kapalı havza ve akışsız havza olmak üzere üçe ayrılır. Açık, dışa akışlı havza. Sularını deniz ya da okyanuslara ulaştırabilen akarsu havzalarıdır. Nil, Amazon, Fırat, Sakarya, Kızılırmak gibi. Kapalı, içe akışlı havza. Sularını deniz ya da okyanuslara ulaştıramayan akarsu havzalarıdır. Bu tür akarsular ya göllere dökülür ya da sularını çöl bölgelerinde ve bataklıklarda kaybeder. Konya bölümü, Tuz Gölü, Konya, Ereğli Ovası ve Van Gölü havzaları ile Aras ve Kura nehirlerinin havzaları kapalı havza örnekleridir. Akışsız havza. Çeşitli sebeplere bağlı olarak akarsuların oluşmadığı alanlardır. Çöller ve kıta buzullarının bulunduğu alanlardır. Antarktika ve Arktika akış olmayan havzalardır. Türkiye dağlık bir ülke olduğundan akarsu havzaları genellikle küçüktür. Hız çizgisi, Talvek. Akarsuyun en hızlı akan noktalarının birleştirilmesiyle elde edilen çizgidir. Bu çizgi en derin, yerin üzerinde, yüzeyin hemen altındadır. Denge profili. Bir akarsu yatağının düzenli bir iç bükey eğri halini kazanmasıdır. Yeni orojenik ve epirojenik olaylarla karşılaşmış alanlarda nehirler denge profiline ulaşamazlar. Örneğin Türkiye yüksek ve engebeli olduğundan akarsularımız henüz denge profiline ulaşmamıştır. Denge profilini almayan akarsuların 1. akış hızı fazladır. 2. Aşındırma ve taşıma gücü çoktur. 3. Hidroelektrik potansiyeli yüksektir. 4. Ulaşıma elverişsizdir. Taban seviyesi. Akarsu aşındırması ancak deniz seviyesine kadardır. Kaide seviyesi denilen deniz seviyesine taban seviyesi de denir. Akarsu üzerindeki baraj, göl vesaire gibi oluşumlar çevresine göre yerel taban seviyesidir. Su bölümü çizgisi. Akarsuların beslenme alanlarını yani havzalarını ayıran çizgilerdir. Akarsu havzalarının sınırlarını oluşturur. Su bölümü çizgileri genellikle arazinin en yüksek noktalarını birleştiren bir hat, dağ doruklarında oluştururlar. Akarsu ağı. Akarsular havzası içindeki kollarıyla birlikte bir ağ oluşturur. Buna akarsu drenajı, akarsu ağı denir. Havzanın eğimi, yapıyı oluşturan taşların cinsi, tabakaların duruş şekli ve iklim şartlarına bağlı olarak değişik tiplerde akarsu ağları oluşur. Bunlara drenaj tipleri denir. Akarsuyun akımı, debisi. Bir akarsuyun yatağının herhangi bir kesitinden bir saniyede geçen su miktarıdır. Metreküp bölü saniye veya litre bölü saniye olarak ifade edilir. Akımı etkileyen faktörler. 1. Akarsu havzasının iklimi. A. Yağış miktarı. B. Yağış şekli. Kar, yağmur, dolu. C. Sıcaklık ve buharlaşma. Çok düşük sıcaklıklar donmaya neden olduğundan, çok yüksek sıcaklıklarda buharlaşmayı artırdığından akımı olumsuz yönde etkiler. 2. Akarsu havzasının büyüklüğü. Akarsuyun beslendiği alan büyüdükçe akım miktarı artar. 3. Akarsuyun beslenme kaynağı. Akarsuyun göl, yağmur, kar ya da buz sularıyla beslenmesi akım miktarını etkiler. 4. Akarsu havzasını oluşturan kayaların geçirimliliği. Geçirimli yüzeylerde sular yer altına sızacağından debi azalır. 5. Akarsu havzasının eğimi. Havza eğimi arttıkça yer altına sızma miktarı azalacağından akım miktarı artar. 6. Akarsu havzasının bitki örtüsü. Akarsu havzasındaki bitki örtüsünün gür olması halinde akarsu yatağına gelen su miktarı azalır. Çünkü havzaya düşen yağışların çoğunluğu bitki kökleri tarafından tutulur. Bu da akımı azaltır. 7. Beşeri etkenler. Akarsu yatağına kurulan barajlar ile sulama ya da kullanma amacıyla akarsuların kullanılması akımı azaltır. Ülkemizdeki akarsuların debileri genellikle düşüktür. Bunda akarsu havzalarının küçüklüğü, yağışların yetersiz olması gibi etkenlerin rolü vardır. Bu nedenle ülkemizdeki akarsularda taşımacılık yapılamaz. Ayrıca akarsular üzerinde yapılan sulama ve enerji yatırımlarının verimliliği düşük olur. Akarsu rejimi. Akarsuyun akım, debi miktarına meydana gelen değişmeleri ifade eder. Akım miktarı fazla değişen akarsuların rejimi düzensiz, akım değişmesi az olan akarsuların rejimi düzenlidir. Akarsuların rejimi yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı üzere akım ile ilgilidir. Bu nedenle akımı etkileyen etkenlerle akarsu rejimini etkileyen nedenler arasında benzerlik vardır. Bu faktörleri şöyle sıralayabiliriz. 1. Akarsu havzasındaki iklim şartları. A. Yağış rejimi. Yağış rejimi düzenli olan bölgelerden, ekvatoral kuşak, ılıman okyanus kuşağı ve Doğu Karadeniz'den beslenen akarsuların rejimi düzenlidir. Buna karşılık yağış rejiminin düzensiz olduğu bölgelerden, muson iklimi, savan iklimi, Akdeniz iklimi ve benzeri beslenen akarsuların rejimleri düzensizdir. B. Yağış şekli. Yağışların yağmur şekline düştüğü alanlarda, ekvatoral, savan, muson ve Akdeniz kuşağı gibi. Akım yağış ağında yükselirken, yağışların bir kısmının kar şekline düştüğü alanlarda, ılıman karasal, step, ılıman okyanus ve tundra kuşaklarında akımın karların eridiği dönemlerde, genellikle ilkbaharda arttığı görülür. C. Sıcaklık ve buharlaşma rejimi. Sıcaklıkların uzun süre 0 derecenin altında kaldığı alanlarda, ülkemizin Doğu Anadolu bölgesinde akım kış mevsiminde azalır. Buna karşılık sıcaklıkların çok yükseldiği zamanlarda da buharlaşma nedeniyle akım miktarı azalmaktadır. Akdeniz bölgesinde yaz mevsimlerinde azaldığı gibi. 2. Akarsuyun beslenme kaynağı. Akarsuların kar, yağmur, buzul, göl ya da kaynak sularıyla beslenmesi rejimini etkiler. Bir akarsu bu kaynaklardan tümüyle beslenebilir. Bu durumda akarsuyun rejimi daha düzenli olur. 3. Akarsu havzasındaki kayaların cinsi. Akarsu havzasındaki kayaların geçirimliliği, suyu geçirmesi, akarsuyun rejimini olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle özellikle karstik bölgelerdeki akarsuların akımı devamlılık göstermez. 4. Akarsu havzasındaki yer şekilleri. Akarsuyun beslenme alanındaki yer şekillerinin eğiminin az olması halinde suyun önemli bir kısmı buharlaşma ya da sızma yoluyla kaybolur. Buna karşılık eğimin fazla olduğu durumlarda yağmur ya da kar suları süratle aktığından akım seviyesinde yağış ve kar erimeleri anında önemli yükselmeler oluşturur. 5. Bitki örtüsü. Akarsu havzasındaki bitki örtüsünün gür olması rejimi düzenleyici rol oynar. Bitki örtüsünün sık ve gür olduğu ortamlardan beslenen akarsularda ani su taşkınları ya da buharlaşma yoluyla suların kuruması gibi olaylar pek görülmez. 6. Beşeri etkenler. İnsanların akarsu rejimleri üzerindeki etkileri oldukça belirgindir. Akarsular üzerinde yapılan barajlar rejimi düzenleyici bir etki yaparken sulama ya da kullanma suyu amacıyla akarsulardan alınan sular rejimi bozmaktadır. Türkiye'deki akarsu rejimleri. Yağış rejiminin düzensizliği, Doğu Karadeniz hariç. Bitki örtüsünün cılız olması. Yer şekillerinin engebeli olması. Kar erimeleri ile yağmur yağışlarının aynı zamana rastlaması gibi sebeplerden dolayı düzensizdir. Bu durum hidroelektrik enerjisi üretiminde düzensizlik, sulama amaçlı kullanım için yağışlı dönemlerde su tutulması, baraj yapma gibi zorunluluklar doğurmaktadır. Akış hızı. Akarsuyun yatağı üzerinde bir saniyede aldığı yol miktarıdır, metre bölü saniye olarak ifade edilir. Akış hızı aşağıdaki etkenlere bağlıdır. Yatak eğimi, akım yani debi miktarı, akarsu yatağının genişliği, akarsuyun yük miktarı. Ülkemiz dağlık bir yapıya sahip olduğundan akarsuların yatak eğimi ve akış hızı fazladır. Bu durum özellikle Doğu Anadolu bölgesinde daha belirgindir. Akış hızının fazla olmasından dolayı akarsularımızda enerji potansiyeli yüksektir. Taşımacılık yapılamaz, aşındırma kuvveti fazladır. Akarsu bir dış kuvvet olarak 3 faaliyet yapar. 1. Aşındırma, 2. Taşıma, 3. Biriktirme. Akarsu aşındırması. A. Aşındırma çeşitleri. Akarsular yataklarında iki tür aşındırma yaparlar. 1. Fiziksel aşındırma. Akarsuların yatağındaki kayaları parçalayarak kum, kil veya çakıl haline getirmesidir. Fiziksel aşındırma aşağıdaki etkenlere bağlıdır. Akarsuyun yatak eğimi ve akış hızı. Akarsuların yatak eğimi ve akış hızı arttıkça aşındırma kuvveti artar. Akım, debi miktarı. Akım miktarı arttıkça akarsu aşındırması artar. Akarsuyun yatağındaki kayaların yapısı. Kayaların direncinin az olduğu alanlarda akarsu aşındırması kuvvetlenir. Akarsu yükü. Akarsuların taşıdıkları kum, çakıl gibi elemanlar akarsu yatağına sürtünerek aşındırmayı artırırlar. 2. Kimyasal aşındırma. Akarsu yatağındaki kayaların su içinde çözülmesidir. Aşağıdaki etkenlere bağlıdır. Kayaların cinsi. Karstik kayaların yaygın olduğu yörelerde kimyasal aşındırma artar. Akım miktarı. Akarsuların debi miktarının artışı kimyasal aşındırmayı kuvvetlendirir. Su sıcaklığı. Akarsuların su sıcaklığının arttığı iklim bölgelerinde, ekvatoral iklim gibi kimyasal çözülme kuvvetlenir. B. Akarsu aşındırma yönleri. Akarsular yataklarını 3 yönde aşındırırlar. 1. Geriye aşındırma. Akarsuların yataklarını ağız seviyesinden kaynağına doğru aşındırmasıdır. Bu tür aşındırma esnasında akarsuların boyları giderek uzar. Geriye aşındırma yatak eğiminin fazla olduğu alanlarda çok kuvvetlidir. Geriye aşındırmanın kuvvetli olduğu akarsuların yataklarında çok sayıda dev kazanı bulunur. Geriye aşındırma akarsu yatağı denge profiline ulaşıncaya kadar devam eder. 2. Derine aşındırma. Akarsuyun yatağını derine doğru kazmasıdır. Kaide seviyesine kadar devam eder. Kaide seviyesi genel ve yerel kaide seviyesi olarak ikiye ayrılır. Genel kaide seviyesi deniz seviyesidir. Yerel kaide seviyesi de akarsuyun döküldüğü yerdir. Bu yer göl ya da kapalı havzanın tabanı olabilir. 3. Yana aşındırma. Akarsu yatağındaki eğimin azaldığı alanlarda belirginleşir. Akarsuyun yatağını akım alanının iki yana doğru genişletmesidir. Bu tür alanlarda akarsular menderesler oluşturur. Akarsu havzası peneplen haline gelinceye kadar devam eder. Akarsu aşındırma şekilleri. 1. Vadiler. Akarsuyun yatağını enine ve tabana aşındırmasıyla oluşan, sürekli inişi bulunan uzun çukurlardır. Yeryüzünün en yaygın şekilleridir. Başlıca vadi şekilleri. A. Boğaz. Dirençli kayalardan ve yatay tabakalardan oluşmuş bölgelerdeki dik yamaçlı U profilli vadilerdir. B. Kanyon. Basamaklı boğaz vadi biçimindedir. Akarsuyun zamanla canlanarak yatağını kazmasıyla oluşur. C. Çentik vadi. Yana ve tabana aşındırmanın orta derecede olduğu V profilli vadilerdir. Kaynak tarafından daha fazla görülür. D. Yatık, basık yamaçlı vadi. Bu vadi biçimi eğim ve hızın azaldığı durumlarda yatağın yana aşındırılmasıyla oluşur. E. Alüvyal tabanlı vadi. Akarsu yatağının iki yanında geniş düzlüklerin oluştuğu, aşındırmanın ileri evrelerinde oluşan vadi biçimidir. Deniz seviyesinin yakınlarında daha fazladır. İki, peri bacası. Özellikle tüflerin bulunduğu sahalarda, üzerinde sert kayaların bulunduğu elemanlar aşındırılamayarak sütunlar halinde belirirler. Bunların en güzel örneklerini Ürgüp ve Göreme'de rastlamaktayız. Peri bacasını oluşturan temel faktör sel sularıdır. Rüzgarların dolaylı etkisi vardır. 3. Kırgı bayır, Badlands. Killerden oluşmuş sahalarda yürümenin bile zorlaştığı inişli çıkışlı yer şekilleridir. Bitki örtüsünün olmadığı eğimli bölgelerde oluşur. 4. Dev kazanı. Şelalelerden dökülen suların döküldükleri yerde aşındırma ile oluşturdukları çukurluklardır. 5. Menderes, büklüm. Akarsuda eğim ve hız azalmışsa yana aşındırma artar, vadi enine genişler, yatak sığlaşır, akarsuyun bu şekilde S çizerek akmasıyla menderesler oluşur. Bu arada yatak üzerinde sık sık yer değiştiren nehir, ırmak adası, menderes adası adı verilen birikim şekilleri oluşturur. Menderes çizen akarsu hem aşındırma hem de biriktirme yapar. 6. Plato. Akarsular tarafından derin yarılmış yükseklikteki düzlüklerdir. En çok İç Anadolu'da görülür. 7. Peneplen, yontuk düz, aşınım yüzeyi. Akarsuyun hedefi yükseltileri deniz düzeyine indirmektir. Bu nedenle aşındırdığı elemanları denizde ve çukur yerlere doldurarak yükseltileri deniz düzeyine yaklaştırır. Bu durumda hafif engebeli düz bir yüzey oluşur. Buna peneplen denir. Akarsu taşıması. Akarsu aşınırdığı materyalleri taşır. Taşıma esas itibariyle 4 şekildedir. A. Hüzer maddelerin taşınması. Bu yolla küçük boyutlular taşınır. B. Sıçrama ile taşıma. Bu yolla ise nispeten iri boyutlu çakılların taşınması gerçekleşir. C. Yuvarlayarak, kaydırarak taşıma. Akarsu daha büyük materyalleri ya yuvarlayarak ya da kaydırarak taşır. Akarsu kenarlarındaki taşların yuvarlaklıkları bu nedenle çoktur. D. Erimiş maddelerin taşınması. Sıcak ve nemli iklim bölgelerinde akarsular özellikle kimyasal kayaları eriterek taşır. Akarsu biriktirmesi. Akarsuyun biriktirmesi iki etmene bağlıdır. A. Gücün azalmasına. Eğim ve hız azalması, akarsu vadisinin tıkanması, akarsuyun bir göle veya baraja ulaşması durumunda yayılması, akarsuyun kütle kaybetmesi gibi etkenler gücün azalmasında önemli rol oynar. B. Yükün artmasına. Çevrede kuvvetli çözülme varsa, bitki örtüsü cılız ise, ana nehre bağlı kollar çok enkaz getiriyorsa akarsuyun yükü artar.
Örnek: bir nehrin deltasından 10 yıllık bir biriktirme kesiti alınarak incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda nehirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi edinilemez? A. Geçtiği yerlerin toprak yapısı. B. Saniyede kaç metreküp su akıttığı. C. Yıllık biriktirmenin kalınlığı. D. 10 yıllık süredeki taşkın sayısı. E. Suların kirliliğindeki değişme. Çözüm: bir nehrin enine kesitinden saniyede geçen su miktarının metreküp cinsinden değerine debi denir. Debi biriktirme kesitinden tespit edilemez. Doğru seçenek B. Biriktirme şekilleri. 1. Birikinti konisi. Kuvvetli eğim azalmasından dolayı dağların eteklerindeki koniye benzer oluşumlardır. 2. Birikinti yelpazesi. Birikinti konilerinin gelişerek yelpazeye dönüşmesiyle oluşurlar. 3. Dağ eteği ovaları. Sıra halinde uzanan dağların eteklerinde birikinti konilerinin birleşmeleriyle oluşur. 4. Delta. Akarsuların taşıdığı alüvyonları sığ deniz ya da göl kıyılarında biriktirmesiyle oluşan ovalardır. Bafra, Çarşamba, Çukurova, Silifke, Bakırçay, Gediz, Büyük ve Küçük Menderes ovaları ülkemizdeki delta örnekleridir. Delta ovalarının oluşabilmesi için akarsu bol alüvyon taşımalıdır. Akarsuyun döküldüğü deniz ya da göl sığ olmalıdır. Yani kıta sahanlığı, self sahası geniş olmalıdır. Kıyıda kuvvetli deniz akıntıları olmamalıdır. Gelgit etkisi zayıf olmalıdır. Çünkü gelgit olayının etkili olduğu kıyılarda delta yerine haliçler oluşmaktadır. Dikkat! Ülkemizin Karadeniz ve Akdeniz kıyılarının bazı bölümlerinde kıta sahanlığı dar olduğundan delta oluşumu gecikmektedir. Buna ek olarak Sakarya Irmağı ve Filyos Çayı'nın ağız bölümlerinde Akdeniz'den gelen alt akıntılar delta oluşumunu engellemektedir. 5. Dağ içi ovası. Yüksek dağlık alanlardaki düzlüklerde oluşan birikimlerdir. 6. Taban seviyesi ovası. Akarsu deniz seviyesine yaklaşınca eğim ve hızı azaldığından birikim ovaları oluştururlar. 7. Taraça ovası. Seki eşittir basamak. Akarsuyun zamanla canlanıp yatağını kazması veya farklı dirençteki kayaların farklı biçimde aşınmasıyla basamaklar oluşur. Seki oluşumunda hem aşındırma hem de biriktirme vardır. 8. Kum adası, ırmak adası. Akarsuyun yatak eğimi ve akış hızının azaldığı, yana aşındırmayla yatağının genişlediği yerlerde oluşan birikimlerdir. Yeraltı suları ve kaynaklar. Kar ve yağmur sularının yer altına sızmasıyla oluşan sulardır. Yer altında biriken suyun yüzeyine yeraltı su tablası adı verilir. Yeraltı sularının yüzeye çıktığı alana kaynak denir. Kaynak sularının sıcaklığı gelmiş olduğu derinliğe bağlıdır. Derinden gelen kaynak sularının sıcaklığı iklim şartlarından etkilenmez. Mağmaya en yakın derinliklerden gelen sular genellikle sıcak su ya da buhar, gayzer şeklindedir. Bu tür kaynaklar genellikle fay hatları üzerinde oluşmuştur. Kaynak sularının mineral özellikleri beslendikleri araziyi oluşturan kayaların yapısına bağlıdır. Suda eriyebilen kayaların bulunduğu alanlarda kaynaklar minerallerce zengindir. Bu suların bir kısmı sağlık alanında tedavi amaçlı kullanılabilmektedir. Ancak karstik bölgelerdeki alanlardan beslenen kaynaklar kireçli, sodalı ya da tuzlu olduklarından kullanılmazlar. Kaynak çeşitleri. Basit kaynaklar. Yamaç ya da vadinin yeraltı su tablasını kesmesiyle oluşan kaynaklardır. Yamaçlarda oluşanlarına yamaç, vadilerde oluşanlarına vadi kaynakları denir. En çok görülen kaynak türüdür. Genellikle geçirimli ve geçirimsiz tabakaların aynı arazi yapısını meydana getirdiği alanlarda oluşan kaynaklardır. Kaynaklar geçirimli tabakaların uç kısımlarında oluşmuşlardır. Bu şekilde oluşan kaynaklara tabaka kaynağı da denilmektedir. Karstik kaynaklar. Karstik arazilerde kaya çatlaklarından yer altına sızan suların oluşturduğu kaynaklardır. Bu tür kaynaklar içinde bol miktarda erimiş mineral, tuz, kireç, soda gibi bulunur. Genellikle tuzlu ya da acı sulardan oluşur. Artezyen. Yer altında tutuk su tabakalarındaki suların insanların açtığı sondajlarla yüzeye çıkarılmasıdır. Genellikle sulama amacıyla kullanılır. Fay kaynakları. Tektonik hareketlere bağlı olarak yer kabuğunda oluşan kırık hatlarından yüzeye çıkan su kaynaklarıdır. Derinlerden geldiklerinden sıcak sulu kaynaklardır. Sıcak sular yerin derinliklerinden yüzeye hareket ederken içinden geçtikleri taş ve tabakalardaki çeşitli mineralleri eriterek bünyelerine alır. Onun için bu kaynakların suları maden suyu olarak kullanılabilmektedir. Fay kaynaklarının yüzeye sıcak su olarak çıkanlarına ülkemizde Ilıca, Kaplıca, Çermik ve İçme gibi adlar verilir. Bursa, Yalova, Afyon, Bolu, Haymana, Kuzuluk, Sivas, Erzurum, Kızılcahamam ve Kırşehir gibi birçok merkezde bu tür kaynaklar bulunmaktadır. Bu tür kaynakların ülkemizde fazlaca bulunması fay hatlarının çokluğuyla ilgilidir. Sıcak su kaynakları sağlık turizmi açısından önemlidir. Fay hatları ve volkanik alanlardaki suların yüzeye buhar olarak çıktığı yere gayzer denir. Gayzerler dünyada en çok İzlanda'da bulunmakta ve bundan jeotermal enerji üretilmektedir. Denizli Sarayköy'de jeotermal enerji üreten bir santral bulunmaktadır. Karst topografyası. Kimyasal tortul, karstik taşlarla kaplı alanlarda erime ya da çökelme yoluyla oluşan yer şekillerine karstik şekiller denir. Kalker, jips, alçı taşı, kaya tuzu, anhidrit ve dolomit gibi kayaların bulunduğu yörelerde oluşur. Karst şekillerinin oluşumunda ana kayanın yapısı, kayaların suda çözülebilmesi, araziyi oluşturan yer şekillerinin eğimi, bitki örtüsü, yağış rejimi, sular, atmosferde bulunan O2 ve CO2 gibi gazlar önemli rol oynar. Karstik şekiller ülkemizde en çok Antalya bölümünde görülür. Bu bölümde yer alan Teke yöresi, Taşeli platosu ve göller yöresinin yeryüzü şekillerinin çoğunluğu karstlaşma yoluyla oluşmuştur. Çünkü bahsi geçen alanlarda kalkerli kayalar ana yapıyı oluşturmaktadır. Ayrıca Denizli, Pamukkale, Obruk platosu, Sivas, Hafik ve Zara yöreleri, Siirt ve Çorum'da da karstik şekillere rastlanmaktadır. Karstik aşındırma, erime şekilleri. Kimyasal tortul, karstik kayaların ana malzemeyi oluşturduğu alanlarda yerüstü ve yeraltı sularının karstik kayaları eriterek oluşturduğu şekillerdir. Bu şekilleri şöyle sıralayabiliriz. Lapya, kar ve yağmur sularının kalkerli kayaların yüzeyini eritmesiyle oluşan ve genişliği birkaç santim olan oval şekilli olukçuklardır. Karstik erime şekillerinin en küçüğüdür. Dolin, karstik kaya çatlaklarına sızan suların bu kayaları eritmesiyle oluşan ve derinliği ortalama 4-5 metreyi bulan oval kuyulardır. Bu kuyuların çapı 1-2 metre ile 8-10 metre arasında değişmektedir. Ülkemizde en çok göller yöresinde görülmektedir. Lapyaların birleşmesiyle oluşurlar. Uvala, dolinlerin birleşmesiyle oluşan oval erime çukurlarıdır. Polye, göl ova. Yağışlı dönemlerde göl durumundayken kurak dönemlerde tarım alanı olarak kullanılabilen ve çapı birkaç kilometreyi bulan oval çanaklardır. Tabanı terrarosa topraklarıyla kaplıdır. Elmalı, kestel, korkuteli, suğula, acıpayam ovaları ülkemizdeki polye örnekleridir. Mağara. Karstik kayalardaki çatlaklara sızan suların yer altındaki kayaları eritmesiyle oluşan ve kayalar içinde genelde yatay doğrultuda sokulan erime boşluklarıdır. Ülkemizde turistik değere sahip çok sayıda mağara bulunmaktadır. Karain, İn Suyu, Damlataş, Düden Suyu, Ashab-ı Keyif, Beldibi bunların başlıcalarıdır. Obruk. Karstik mağaraların tavanlarının çökmesiyle oluşan ve derinliği 40-50 metre ile 200-300 metre arasında değişen çanaklardır. Mersin, Tarsus yakınlarındaki cennet ve cehennem obrukları, yeryüzündeki en güzel obruk örnekleridir. Düden, karstik alanlarda kayaların erimesiyle oluşan ve derinliği birkaç metre ile birkaç yüz metre arasında değişen kuyulardır. Bunlara ülkemizde su batan veya kokurdan da denilmektedir. Bazı yörelerimizde ise düdenle dolin aynı anlamda kullanılmaktadır. Kör Vadi, karstik alanlarda yağmur sularının kayaları eritmesiyle oluşan ön ve arka yüzeyi kapalı vadilerdir. Bu tür vadilerdeki sular kaya çatlaklarından yer altına sızmaktadır. Karstik biriktirme, çökelme şekilleri. Suda çözünmüş minerallerin suyun durgunlaşması, buharlaşması, soğuması ya da sudaki CO2 gazının uçması sonucunda çökelmesiyle oluşan şekillerdir. Başlıcaları şunlardır. Traverten. Kireçli suların buharlaşması sonucu içindeki CaCO3'ün çökelmesiyle oluşur. En tipik örnekleri Pamukkale'de bulunmaktadır. Sarkıt ve dikitler. Karstik mağaralardaki kireçli suların buharlaşması sonucu içindeki CaCO3'ün çökelmesiyle oluşur. Mağara tavanlarından sarkanlarına sarkıt, tabana dikilenlere dikit, bunların birleşmesiyle oluşan şekle ise sütun denir. Göller. Karalar üzerindeki çanak alanlarda birikmiş durgun su kütlelerine göl denir. Göller, yağışlar, akarsular, buzul suları ve kaynak sularıyla beslenir. Buna karşılık buharlaşma ve sızma yoluyla su kaybeder. Eğer gölün kazandığı su miktarı kaybettiği su miktarından fazla ise sular göl çanağından taşar ve gölden beslenen bir akarsu, göl ayağı ya da gideyen oluşur. Gideyeni olan göllerin suları tatlıdır. Beyşehir, Manyas, İznik, Sapanca gölleri gibi. Buna karşılık gideyeni olmayan gölün suları tuzlu ya da acıdır. Tuz Gölü, Van Gölü, Salda Gölü, Burdur Gölü gibi. Ayrıca göl çanağını oluşturan kayaların suda eriyebilir olması da gölün su özelliklerine etki etmektedir. Karstik bölgelerde oluşan göllerin suları genellikle eriyik maddeler açısından zengindir. Örnek, göl sularının kapladığı alan yıl içinde değişiklik gösterir. Bunda göl çanağının derinliği, buharlaşma oranı, gölü besleyen akarsuların getirdiği su miktarı etkilidir. Buna göre bulundukları yörelerin doğal koşulları da göz önüne alındığında aşağıdaki göllerden hangisinde suların kapladığı alanın yaz ve kış mevsimleri arasında en çok değişme göstermesi beklenir. A. Beyşehir Gölü, B. Van Gölü, C. Tuz Gölü, D. İznik Gölü, E. Burdur Gölü. 2001. Çözüm. Türkiye'de yıl içinde alansal değişikliği en çok olan göl Tuz Gölü'dür. Bu gölde kış ve özellikle ilkbaharda yağışların etkisiyle suların kapladığı alan genişlerken, kurak geçen ve buharlaşmayla çok su kaybedilen yaz döneminde suların kapladığı alan daralır. Doğru seçenek C. Oluşumlarına göre göl çeşitleri. Göller oluşumlarına göre yerli kaya gölleri ve set gölleri olmak üzere iki gruba ayrılır. Yerli kaya, çanak gölleri. Çeşitli sebeplere bağlı olarak yer kabuğunda oluşmuş çanak alanların sularla dolmasıyla meydana gelen göllerdir. Bu gölleri şöyle sıralayabiliriz. Tektonik göller. Yer kabuğunun hareketleri esnasında meydana gelen kırık hatlarındaki çanaklarda oluşan göllerdir. Yeryüzünün en derin ve en büyük gölleri bu gruba girer. Dünyada en çok Doğu Afrika'da bulunmaktadır. Ülkemizde de çok sayıda tektonik göl bulunmaktadır. Güney Marmara Gölleri, Ulubat, Kuş Gölü, İznik, Eber, Akşehir, Beyşehir, Eğridir, Burdur, Hazar, Elazığ'da ve Tuz Gölü bu gruba girer. Karstik göller. Karstik erime çanaklarının sularla dolmasıyla oluşur. Polye, Obruk ve Dolin gölleri bu yolla oluşmuştur. Salda, Kestel ve Suğla gölleri gibi. Ayrıca Obruk platosundaki göller de karstik göl türlerindendir. Bunların yanında Eğridir, Beyşehir, Burdur ve Kovada göllerinin oluşumunda hem tektonik hem de karstik etkenler rol oynamıştır. Krater ve Maar Gölleri. Volkanik patlamalar esnasında oluşan krater ve kaldera çanaklarının sularla dolmasıyla meydana gelen göllerdir. Maar Gölleri de bu gruba girmektedir. Nemrut, Mekke Tuzlası, Acı Göl ve Isparta yakınlarındaki Gölcük Gölü bu türden göllerdir. Genellikle dışarıya akışı olmayan bu göllerin suları acıdır. Buzul Gölleri. Buzul aşındırmasıyla oluşan çanaklarda meydana gelen göllerdir. Daha çok 4. jeolojik zamanın buzul devirlerinde oluşmuşlardır. Genellikle küçük göllerdir. Dağ yamaçlarında oluşanlarına Sirk Gölü denir. Finlandiya'da 4000'den fazla buzul gölü bulunmaktadır. Bundan başka diğer İskandinav ülkelerinde ve Kanada'da buzul gölleri bulunmaktadır. Set Gölleri. Uzunca bir çanağın önünün herhangi bir kütle ile kapanması ve geride kalan çukurluğun suyla dolması sonucu oluşur. Doğal ve suni set gölleri olarak ikiye ayrılır. A. Doğal set gölleri. Heyelan, alüvyon, moren, volkan ve kıyı set gölleri gibi türlere ayrılır. 1. Heyelan set gölleri. Heyelanla gelen maddelerin akarsu vadilerini kapaması sonucu oluşan göllerdir. Tortum, Sera, Yedi Göller ve Abant Gölleri bunlara örnektir. 2. Alüvyon set gölleri. Akarsu vadilerinin alüvyonlarla tıkanması sonucunda oluşur. Sığ ve küçük göllerdir. Eymir, Mogan, Sapanca, Bafa ve Marmara Gölü alüvyon set göllerinin ülkemizdeki örnekleridir. 3. Kıyı set gölleri. Dalga ve akıntıların oluşturduğu kıyı kordonlarının veya kıyı oklarının koyların önünü kapamasıyla oluşur. Sığ göllerdir. Köyceğiz Gölü ile Büyük ve Küçük Çekmece Gölleri bu yolla oluşmuştur. 4. Lav seti gölleri. Lavların akarsu vadilerini tıkamasıyla oluşan göllerdir. Çıldır, Erçek, Nazik, Haçlı, Balık ve Bulanık gölleri. 5. Volkan set gölleri. Volkanizma ile oluşan dağların akarsu önlerini ya da tektonik çukurlukların önünü kapatmasıyla oluşmuştur. Van Gölü en tipik örneğidir. 6. Moren set gölleri. Morenlerin vadilerin ön kısmını kapamasıyla oluşan göllerdir. Ülkemizde bu tür göller yaygın değildir. Bu tür göller en çok İskandinav Yarımadası'nda yer alır. B. Suni set baraj gölleri. İnsanların akarsu vadileri üzerinde oluşturduğu göllerdir. Ülkemizde bu yolla kurulmuş çok sayıda sulama ya da hidroelektrik üretim amaçlı göl bulunmaktadır. Başlıcaları şunlardır. Fırat üstünde Atatürk, Keban, Karakaya. Dicle üstünde Kral Kızı, Deve Geçidi, Birecik. Kızılırmak üstünde Hirfanlı, Kesik Köprü, Altınkaya, Kapılıkaya. Yeşilırmak üstünde Almus, Hasan ve Suat Uğurlu. Sakarya üstünde Sarıyer, Gökçekaya. Gediz üstünde Demir Köprü. Büyük Menderes üstünde Kemer, Adı Güzel. Ceyhan üstünde Aslantaş, Ceyhan. Seyhan üstünde Seyhan. Deniz ve okyanuslar. Kıtaları ayıran büyük su kütlelerine okyanus denir. Okyanuslara boğazlarla bağlı olan su kütlelerine iç deniz, okyanuslardan denizaltı eşikleri ya da ada yayları, girland ile ayrılan denizlere açık deniz denir. İç denizlerle açık deniz ve okyanuslar bir takım özellikleri itibariyle birbirlerinden ayrılmaktadır. Bu özellikleri şöyle sıralayabiliriz. İç denizlerde sıcak ve soğuk su akıntıları ve sürekli rüzgarlar görülmezken, okyanus ve açık denizlerde görülür. İç denizlerde gelgit olayı zayıf, okyanus ve açık denizlerde kuvvetlidir. Bu nedenle haliç şekilleri ve estuar tipi kıyılar açık deniz ve okyanus kıyılarında görülür. Okyanuslar denizlere göre daha derin ve büyüktür. Okyanusların sıcaklık şartları komşu olduğu kıtaları etkilerken denizler komşu oldukları karalardan etkilenir. Deniz ve okyanus sularının özellikleri. 1. Deniz ve okyanus suları tuzludur. Bunda sıcaklık ve buharlaşma, enlem etkisi, yağış miktarı ve rejimi, dökülen akarsuların akımı, kıta buzullarına yakınlık gibi etkenler rol oynar. Deniz sularındaki tuzluluk oranı ortalama %35'tir. 2. Deniz ve okyanus suları hareketlidir. Bu hareketleri şu başlıklar altında toplayabiliriz. 7. kaset 2. yüzün sonu.